Ayrım 21. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Personel Başkanlığı Aday Memurların Temel Eğitim Programı ve Soruları. Sayfa 342. Halkla İlişkiler Soruları, Yükseköğretim. 1. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin amaçları arasında sayılmaz? A. Hizmetlerin verimliliğini artırma. B. Halk ile yönetim arasında işbirliği sağlama. C. Halkın yönetime güvenmesini sağlama. D. Halkın yönetimi eleştirmemesini sağlama. 2. Aşağıdaki anlatılanlardan hangileri çağdaş kamu yönetiminin özellikleri arasında sayılamaz? A. Gizlilik. B. Karlılık. C. Demokratiklik. D. Verimlilik. 3. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin işlevleri arasında değildir? A. Üst kademeden diğer kademelere iletişimin akışı. B. Çeşitli birimler arasında iletişimin kolaylaşması. C. Halka düzenli sürekli bilgi verilmesi. D. Kuruluşla ilgili bilgilerin halka aktarılmaması. 4. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkileri tanımlar? A. Halkla ilişkiler iki yönlü iletişime dayalıdır. B. Halkla ilişkiler basınla ilişkileri anlatır. C. Halkla ilişkiler sadece bir yetenek işidir. D. Halkla ilişkiler bilimsel bir nitelik taşımaz. 5. Aşağıdakilerden hangisi Robinson'un belirttiği halkla ilişkilerin yerine getirdiği işlevlerden biri değildir? A. Kuruluşun geleceği açısından önemli sorunlarla ilgili bilgi çıkışının önlenmesi. B. Bir kuruluşun ilgili olduğu toplulukların tutumlarını ölçme, değerlendirme ve yorumlama. C. Kuruluşun toplumda gördüğü kabul ve anlayışın artırılmasında yönetime yardımcı olma. D. Kuruluş amaçlarını ilgili olduğu topluluğun amaç, çıkar ve gereksinimi ile bütünleştirme. 6. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler sürecinin aşamaları arasında değildir? A. Araştırma. B. Politika. C. Planlama. D. Değerlendirme. 7. Aşağıdaki anlatımlardan hangisi halkla ilişkilerin anlamları arasında düşünülemez? A. Basınla ilişkiler. Halkla ilişkilerde bilgi verme biçimlerinden biridir. B. Vatandaşların bir kuruluşu iyi ya da kötü olarak değerlendirmeleri o kuruluşun ilişkileri açısından önemlidir. C. Vatandaşların şikayetleri kuruluşun halkla ilişkilerinin işlemediğini gösterir. D. Sergi, fuar gibi etkinlikler planlanması gereken halkla ilişkilerinin çalışmalarıdır. 8. Aşağıdaki anlatımlardan hangisi halkla ilişkiler açısından geçerlidir? A. Halkın bilme, öğrenme hakkı halkla ilişkilerde önemli bir yere sahip değildir. B. Halkla ilişkiler açısından kuruluşun yaptıkları, yapmadıkları kadar önem taşımaz. C. Bir kurumda sadece halkla ilişkiler biriminin etkin çalışması halkla ilişkilerin iyi yürümesi bakımından yeterli sayılamaz. D. Kamu hizmetlerinin yeterli biçimde yapılamaması halkla ilişkiler açısından sorunlara neden olmaz. 9. Aşağıda yer alan görüşlerden hangisi halkla ilişkilerde araştırma açısından doğrudur? A. Bir sorun herkes tarafından biliniyor ise araştırma yapma gereksiz zaman para kaybıdır. B. Araştırma her zaman sorun çözer. C. Halkla ilişkiler diğer alanlardaki araştırma yöntemlerini kendi amaçları için kullanır. D. Halkla ilişkilerin başarısı için kendine özgü bir araştırma yöntemi bulması gerekir. 10. Aşağıdaki görüşlerden hangisi doğrudur? A. Kuruluşun hatalı olduğunu kabul etmesi halkla ilişkilerde önemli bir adımdır. B. Kuruluşun hatalı olduğunu kabul etmesi halkla ilişkiler açısından sakıncalıdır. C. Halkla ilişkiler ancak bir krizin çözümünde gereklidir. D. Kuruluşun geleceği açısından önemli sorunlarla ilgili bilgi verilmemesi doğru olur. 11. Kuruluşun amaçlarının ilgili olduğu topluluğun amaç, çıkar ve gereksinmesiyle bütünleşmesi halkla ilişkilerin hangi yönünü tanımlamaktadır? A. Kavramsal yön. B. Amaçsal yön. C. Çevresel yön. D. İşlevsel yön. 12. Halkla ilişkilerin anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Durum saptama değerlendirme yönelme. B. Dürüstlük inandırıcılık tekrarlama. C. Değerlendirme araştırma planlama. D. Karlılık, verimlilik, demokratiklik. 13. Bütün halkla ilişkiler faaliyetleri çalışmanın genişlik ve yoğunluğuna göre bir harcamayı gerektirir. Yukarıdaki cümle halkla ilişkilerde hangi temel ilkeyi tanımlamaktadır? A. Bütçe, B. Dürüstlük, C. İnandırıcılık, D. Tekrarlama. 14. Halkla ilişkilerin bir yönetim işlevi olmasının ilk koşulu aşağıdakilerden hangisidir? A. Araştırma. B. Birim. C. Şikayet. D. İletişim. 15. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin yönetim işlevinin olmasının koşullarından biri değildir? A. Birimin varlığı. B. Örgütlenme. C. Halkla ilişkiler süreci. D. Bütçe. 16. Halkla ilişkilerin işlevsel yönünü tanımlayan aşağıdakilerden hangisidir? A. Robinson. B. Edward L. Bernays. C. Public Relations News. D. Hiçbiri. 17. Diğer taraftan, kuruluşun da kendini, amaç ve etkinliklerini gözden geçirmesi, gerektiğinde yeni düzenlemelere gitmesi, hatalı yönlerini düzeltmesi gerekmektedir. Bu ifade, halkla ilişkilerin aşağıdakilerden hangi özelliğini belirtmektedir? A. Uzmanlık. B. Etkileşim olgusu. C. Halk kavramı. D. Yönetim işlevi olma. 18. Kaynağın alıcıya aktarmak istediği bilgi, düşünce ve kavramları ... sembolize eder. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. Alıcı. B. Kaynak. C. Kanal. D. İleti. 19. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin sürekli ve düzenli olması açısından anlamlıdır? A. Vatandaşların başvuruları için belli saatler ayırmak, işlerin düzenli yürümesini sağlar. B. Vatandaşların kamu, kurum ve kuruluşlarına her an başvurması, işlerin aksamasına neden olur. C. Kamu görevlilerinin halka karşı daima mesafeli, uzak olması gerekli düzeni sağlar. D. Çalışanların işlerini yapışları, iş sahiplerine davranışı halkla ilişkiler açısından önemlidir. 20. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler çalışmaları arasında sayılmaz? A. Sorunlarla ilgili karar alma. B. Kuruluş günlerini kutlama. C. Kuruluş içi sosyal etkinliklerini düzenleme. D. Basın toplantıları düzenleme. 21. Aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır? A. Yönetimin halkla ilişkilere bakış açısı. Halkla ilişkilerin başarısı açısından önemlidir. B. Başarılı bir uygulama için basınla iyi ilişki kurulması yeterlidir. C. Halkla ilişkilerin yönetim işlevi oluşu, kuruluş ile halkla ilişkileri bütünleştirme açısından önemlidir. D. Halkla ilişkiler süreci, iç içe geçen ve birbirini etkileyen aşamaları içerir. 22. Sürekli olarak halkın dikkatinin çekilmesi ve bu dikkatin uyanık tutulması aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir? A. İnandırıcılık. B. Tekrarlama. C. Dürüstlük. D. Hiçbiri. 23. Aşağıdaki anlatımlarda yer alan işlemlerden hangisi halkla ilişkiler açısından belirleyici değildir? A. Çeşitli birimlerin ne iş yaptığını bilme. B. Çeşitli birimlerden bilgi alabilme. C. Kuruluşa gelenlerden kimlik alma. D. İşlerin hızlı yapılması. 24. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin ilkelerinden biridir? A. Araştırma yapma. B. Politikayı belirleme. C. Birim kurma. D. Dürüst olma. 25. Aşağıdakilerden hangisi personelde aranacak niteliklerdendir? A. Görünüş. B. Kişilik. C. Güvenilirlik. D. Hepsi. 26. Bir kuruluşta aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler açısından önemli değildir? A. Dekorasyon. B. Şikayetler. C. Sosyal etkinlikler. D. Basınla ilişkiler. 27. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan sosyal ve kültürel etkinliklerden biridir? A. Bültenler. B. Pankartlar. C. Sponsorluk. D. Sergiler. 28. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan yazılı ve basılı araçlardan değildir? A. Gazeteler. B. Yıllıklar. C. Pankartlar. D. Televizyon. Gizlilik ve gizliliğin önemi soruları. Yükseköğretim. 1. Yetkili bulunmayan kişilerce hakkında bilgi sahibi olunması halinde, devletin güvenliği, milli varlığı, bütünlüğü, anayasal düzeni ve dış ilişkilerini tehlikeye düşürebilecek her türlü bilgi ve belgelere ... denir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. Gizli, B. Ulusal bilgi, C. Devlet sırrı, D. Kripto. 2. Aşağıdakilerden hangisi personel güvenilirliğine ilişkin doğru bir ifadedir? A. Ulusal güvenliği ilgilendiren, ulusal bilgiyi ihtiva eden ya da bu bilgiye işlem yapan cihaz, malzeme ve tesisi yetkisiz kişilerin erişimine karşı korumak üzere alınan fiziksel tedbirleri ifade eder. B. Ulusal güvenliği ilgilendiren, ulusal bilgiye yalnızca yetki verilen kişilerin bilmeleri gerektiği oranda erişebilmeleri için alınan tüm tedbirleri ifade eder. C. Yurt içinde ve yurt dışında personel, araç, donanım ve binalarda dinleme ve gözetleme amacıyla yapılan teknik yerleşmelere karşı alınan tüm güvenlik tedbirlerini ifade eder. D. Bir gizli evrağı veya dokümanı ancak görevinden dolayı öğrenen, onu inceleyen, uygulayan ve korumaktan sorumlu bulunanları ifade eder. 3. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik soruşturmasına ilişkin yanlış bir bilgidir? A. Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığı tespit edilmeye çalışılır. B. Kişinin ahlaki durumunun saptanması amacıyla yapılır. C. Yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla yapılır. D. Güvenlik soruşturması asli memurluğa atanmadan önce yapılır. 4. Aşağıdakilerden hangisi kişi güvenlik belgesine ilişkin doğru bir bilgidir? A. Koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışacak personel için düzenlenir. B. Silah taşıma yetkisine sahip personel için düzenlenir. C. Gizlilik dereceli bilgi, belge, proje veya malzemeye nüfuz edebilmeyi ve veya bunların bulunduğu yer ve tesislere giriş iznini sağlayan belgeyi ifade eder. D. Milli İstihbarat Teşkilatı'na mensup personele verilen belgeyi ifade eder. 5. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi gizlilik dereceli yazı, doküman ve malzemelerdir? A. Tercümeler, basılı kağıtlar. B. Telefon, telsiz telefon görüşmeleri. C. Fotoğraf filmleri ve mikrofilmler. D. Hepsi. 6. Kontrollü evrak ve belgeler izinsiz olarak nokta nokta nokta ve fotokopileri çıkarılamaz. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. Tercüme, teksir edilemez. B. Zarflanamaz. C. Saklanamaz. D. Bulundurulamaz. 7. Aşağıdakilerden hangisi gizlilik derecelerinden değildir? A. Çok gizli. B. Tasnif dışı. C. Hizmete özel. D. Güvenlik belgesi. 8. Kontrollü evrağın gizlilik derecesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Gizli. B. Özel. C. Çok gizli. D. Gizli ve özel. 9. Kontrolsüz evrak hangi gizlilik derecesine haizdir? A. Gizli. B. Gizli ve özel. C. Çok gizli. D. Kozmik. 10. Evrak ve belgeler nokta nokta nokta işleme tabi tutulurlar. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. Önemine göre. B. Taşıdığı gizlilik derecesine göre. C. Ait olduğu birime göre. D. Gönderildiği makama göre. 11. Ulusal güvenliği ilgilendiren ulusal bilginin özellikle haberleşme kanallarından gönderilmesi sırasında yetkisiz kişiler tarafından elde edilmesine ve içeriğinin açığa çıkarılmasına ve diğer her türlü müdahaleye karşı alınan tüm tedbirleri ifade eder. Yukarıda yer verilen ifade aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? A. Haberleşme güvenliği. B. Ulusal bilgi. C. Devlet sırrı. D. Fiziki güvenlik. 12. Aşağıdakilerden hangisi kriptonun tanımıdır? A. Ulusal güvenliği ilgilendiren ulusal bilginin özellikle haberleşme kanallarından gönderilmesi sırasında yetkisiz kişiler tarafından elde edilmesine ve içeriğinin açığa çıkarılmasına ve diğer her türlü müdahaleye karşı alınan tüm tedbirleri ifade eder. B. Gizlilik dereceli bilgi, belge, proje veya malzemeye nüfuz edebilmeyi ve veya bunların bulunduğu yer ve tesislere giriş iznini sağlayan belgeyi ifade eder. C. Yetkisiz kimselere açıklanması sakıncalı görülen bilgilerin önem derecesine göre sıralanması ve adlandırılmasını ifade eder. D. Birbirleriyle haberleşen iki tarafın haberleşmesi esnasında üçüncü tarafa bilgi sızdırmamak amacıyla ulusal bilginin gizlenmesini sağlayan sistemleri ifade eder. 13. 1. Kodlama. 2. Emin kurye. 3. Emin yerde bulundurma. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri gönderme güvenlik tertip ve tedbirlerindendir? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. 1, 2. D. Yalnız 3. 14. 1. Açık ve kapalı metin aynı yerde bulundurulmaz. 2. Şifrelenmiş metin açık olarak gönderilmez. 3. Çok gizli dereceli konular telefonla konuşulmaz. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri şifre güvenlik tertip ve tedbirlerindendir? A. Yalnız 1. B. 1, 2. C. 1, 3. D. 1, 2, 3. 15. Telex ile gönderilecek bilgiler mutlaka nokta nokta nokta. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. 3 nüsha hazırlanmalıdır. B. Kriptolanmalıdır. C. ilgili bakan tarafından imzalanmalıdır. D. 3 gün içinde teyit edilmelidir. 16. Gizli dereceli evrak nokta nokta nokta muhafaza edilir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. Çelik dolaplarda, B. Dosya içinde, C. Uygun yerde, D. Çekmecelerde. 17. Aşağıdakilerden hangisi personel güvenirliğinde dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir? A. Kamu kurum ve kuruluşlarına personel atanmadan önce güvenlik soruşturması yaptırılmalıdır. B. Zaman zaman gerek duyulan personelin güvenilirliği yeniden gözden geçirilmelidir. C. Gizlilik dereceli bilgilerin bilinmesini gerekli kılan görevler ile gizlilik dereceli yerlerde çalışacak personel ve buralarda görev yapacak yardımcı personel çok dikkatli seçilmelidir. D. Güvenlik belgesi olmayan personelin gizlilik dereceli yerlere girmesi konusunda gerekli kolaylık sağlanmalıdır. 18. Bir gizlilik derecesi olmayıp evrakın gittiği yerde ve başlangıçtaki işlemlerinde belirli şahısların, amir veya sadece onun yetki verdiği personel açabileceği, bunun dışında herhangi bir şahıs tarafından açılamayacağını ifade eder. Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? A. Şahsa özel, B. Kişiye özel, C. Tasnif dışı, D. Hiçbiri. 19. Aşağıdakilerden hangisi senetle el değiştirecek evraklara ilişkin yanlış bir bilgidir? A. Senetle el değiştirecek evrak kontrolsüz ve kontrollü olmak üzere ikiye ayrılır. B. Kontrolsüz evrak gizli ve özel gizlilik derecesine haiz evraktır. Bunlar senetle teslim alınır ve senetle teslim edilirler. C. Kontrollü evrak çok gizli, gizlilik dereceli evrak ve mesajlardır. Kontrollü evrak her an kimin elinde olduğunu bilmek amacıyla kontrol kartları kullanılır. D. Hiçbiri. 20. Gizlilik dereceli bilgi ve belgelerin bulunduğu bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki makam sıralamasını ifade eder. Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? A. Gizlilik dereceli yer. B. Gizlilik dereceli tesis. C. Gizlilik dereceli birim ve kısım. D. Gizlilik dereceli makam. 21. Kamu kurum ve kuruluşlarının güvenliğini sağlamak, yürütülen işlemleri ve muhafaza edilen her türlü gizlilik dereceli bilgi, belge, evrak, doküman ve malzemelerin düşman veya yetkili ve ilgili olmayan kimseler tarafından öğrenilmesine veya elde edilmesine engel olmak aşağıdakilerden hangisinin amacıdır? A. Casusluk, hırsızlık. B. Bilgi, evrak güvenilirliği. C. Gizlilik. D. Doküman ve malzeme güvenliği. 22. Aşağıdakilerden hangisinde özel gizlilik derecesi doğru olarak tanımlanmıştır? A. İçerdiği konular itibariyle gizlilik dereceli bilgi taşımayan ancak devlet hizmetiyle ilgili bilgi, belge, evrak, mesaj ve dokümanlara verilen gizlilik derecesidir. B. Kapsadığı bilgi itibariyle çok gizli, gizli veya özel gizlilik dereceleriyle korunması gerekmeyen, fakat bilmesi gerekenlerden başkası tarafından bilinmesi istenmeyen mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır. C. İzinsiz açıklandığı takdirde devletin menfaat ve prestijine haleldar edecek veya yabancı bir devlete faydalar sağlayacak nitelikte olan mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır. D. Bilmesi gerekenlerin dışında diğer kişilerin bilmelerini istenmediği ve izinsiz açıklandığı takdirde devletin güvenliğine, ulusal varlık ve bütünlüğe, iç ve dış menfaatlerimize hayati bakımdan son derece büyük zararlar verecek, yabancı bir devlete faydalar sağlayacak ve güvenlik bakımından olağanüstü önemi haiz mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır. Aşağıdakilerden hangisi evraklara gizlilik derecesi verilmesine ilişkin yanlış bir bilgidir? A. Evrağı kapsadığı bilgilerin gerektirdiği en küçük gizlilik derecesi verilmelidir. B. Evrakların gizlilik dereceleri 3 yılda bir gözden geçirilmelidir. C. Bir evrağa doğru olarak gizlilik derecesinin verilmesi sorumluluğu onu çıkaran makama aittir. D. Gizlilik dereceli bütün yazılar zaman zaman gizlilik derecelerinin yeniden değerlendirilmesi bakımından gözden geçirilir. 24. Aşağıdakilerin hangisi telefonla yapılacak konuşmalarda dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir? A. Çok gizli ve gizli, gizlilik dereceli konular telefonla konuşulmaz. B. Gizlilik dereceli her konuda hariçten telefonla sorulan sorulara cevap verilmez ve soran şahsın hüviyetinin tespitine çalışılır. C. Gizli konuların telefonla konuşulması gerektiğinde şifreli bir dil kullanılmalıdır. D. Kullanılan telefonların üzerinde ve masalarda gerekli güvenlik ikazları bulunmalıdır. Milli güvenlik bilgileri soruları yüksek öğretim. 1. Devletin anayasal düzeninin, milli varlığının, bütünlüğünün, milletler arası alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik dahil bütün menfaatlerinin ve ahdi hukukunun her türlü dış ve iç tehditlere karşı korunması ve kollanması aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? A. Milli güç. B. Milli güvenlik. C. Seferberlik. D. Milli bütünlük. 2. 1982 Anayasası'nın 117. maddesi gereğince milli güvenliğin sağlanmasından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı kim sorumludur? A. Milli Güvenlik Kurulu. B. Genelkurmay Başkanı. C. Bakanlar Kurulu. D. Cumhurbaşkanı. 3. Milli Güvenlik Kurulu ne kadar sıklıkla toplanır? A. 15 günde bir. B. Ayda bir. C. Gerektiğinde. D. 2 ayda bir. Dört. Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemi aşağıdaki makamlardan hangisi tarafından belirlenir? A. Cumhurbaşkanı. B. Başbakan. C. Genelkurmay Başkanı. D. Dışişleri Bakanı. 5. 1982 Anayasası'na göre Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan tavsiye kararlarının değerlendirilmesinden aşağıdakilerden hangisi sorumludur? A. Milli Savunma Bakanlığı. B. Bakanlar Kurulu. C. İçişleri Bakanlığı. D. Genelkurmay Başkanlığı. 6. Aşağıdakilerden hangisi, devletlerin kendi bekası ve güvenliği için milletin refahına yönelen tehditlere karşı aldıkları tedbirlerin özelliklerinden değildir? A. İvedi olması. B. Her türlü siyasi, ideolojik etkilerden uzak tespit edilmesi. C. Gizlilik ihlali. D. Özel ihtisası gerektirmesi. 7. Devletin bekası ve güvenliği ile milletin refahına yönelen tehditlere karşı alınan tedbirlerin uygulanmasında dikkat edilmesi gereken en önemli husus aşağıdakilerden hangisidir? A. Uygulamayı zamana yaymak. B. Tedbirlerin uygulanmasını ertelemek. C. Bütün bakanlık, kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm içerisinde uygulamak. D. Kısa süreli araştırma ve değerlendirme yapmak. 8. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği aşağıdaki makamlardan hangisine bağlı bir teşkilattır? A. Başbakanlığa. B. Cumhurbaşkanlığına. C. Başbakana. D. Başbakan Yardımcısına. 9. Devletin bekası ve milletin refahını sağlamak için ulaşılması ve korunması gereken amaçlar aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımıdır? A. Devletin milli güvenlik siyaseti. B. Milli menfaat. C. Milli hedef. D. Ahdi hukuk. 10. Aşağıdakilerden hangisi devletlerin kendi milli güvenlik sistemlerini oluştururken dikkate aldıkları hususlardan değildir? A. Coğrafya. B. Jeopolitik konum. C. Anayasal düzen. D. Ekonomik durum. 11. İkinci Dünya Savaşı, dünyada güvenlik anlayışı açısından aşağıdaki hangi sonucun ortaya çıkmasına neden olmuştur? A. İkinci Dünya Savaşı'na kadar milli güvenlik yalnız milli savunma olarak düşünülürken, bu savaşla birlikte devletlerin güvenliğinin milli savunmadan daha geniş bir anlam kazandığı anlaşılmıştır. B. Güvenlik, sadece silahlı kuvvetleri ilgilendiren bir alan olarak görülmüş ve devletler, askeri güçlerinin savaş kabiliyetini artırmaya yönelmişlerdir. C. Milli güvenlik kavramı sadece dış güvenlik ve savunma konularıyla sınırlandırılmıştır. D. Güvenliğin bölünmezliği ve insan güvenliği şeklinde güvenlik parametreleri ortaya çıkmıştır. 12. Milli Güvenlik Kurulu toplantılarını üyeler dışında gündemin özelliğine göre kimler çağrılarak bilgi ve görüşleri alınabilmektedir? A. Adalet Bakanı. B. Dışişleri Bakanı. C. İlgili bakan ve kişiler. D. Jandarma Genel Komutanı. 13. Aşağıdakilerden hangisi milli güvenlik kavramının unsurlarından değildir? A. Niyet, imkan, kabiliyet, davranış ve eylemler. B. Milli menfaatler. C. Tehdit. D. Tehditlere karşı tedbir alma. 14. Aşağıdakilerden hangisi milli güvenlik kavramının farklı yönlerinden biri değildir? A. Siyasi. B. Ekonomik ve mali. C. Demografik. D. Hukuki. 15. Jeopolitik nedir? Bir ülkenin ihtiyaçlarının coğrafyasına göre planlanmasıdır. B. Bir ülkenin ekonomi politikasının coğrafyasına göre planlanmasıdır. C. Bir ülkenin milli güvenlik siyasetinin coğrafyasına göre planlanmasıdır. D. Bir ülkenin sosyo-kültürel politikasının coğrafyasına göre belirlenmesidir. 16. Jeostrateji nedir? A. Stratejinin coğrafyanın isteklerine göre düzenlenmesini sağlayan bilim dalıdır. ve stratejinin ekonominin isteklerine göre düzenlenmesini sağlayan bilim dalıdır. C. Stratejinin teknolojinin isteklerine göre düzenlenmesini sağlayan bilim dalıdır. D. Stratejinin demografinin isteklerine göre düzenlenmesini sağlayan bilim dalıdır. 17. Aşağıdakilerden hangisi jeopolitiğin değişmeyen ana unsurlarındandır? A. Ülke, bölgenin hudutları, dünya üzerindeki yeri. B. Sosyokültürel değerler, nüfus, nüfus yoğunluğu. C. Politik değerler, siyasi rejim, ittifaklar. D. Askeri değerler. 18. Aşağıdakilerden hangisi jeopolitiğin değişen ana unsurlarından değildir? A. Ekonomik değerler, B. Politik değerler, C. Askeri değerler, D. Arazi. 19. Aşağıdakilerden hangisi jeopolitik konumu etkileyen ve değişme neden olan iç faktörlerden değildir? A. Ekonomik güç, B. Siyasi güç, C. Bilimsel ve teknolojik güç, D. Askeri güç. 20. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT'in önleyici diplomasi alanındaki araçlarından değildir? A. Erken uyarı, B. Çatışmaların önlenmesi, C. Kriz yönetimi, D. Çatışma sonrası enformasyon. 21. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı KEİT hangi özelliğe sahip bir uluslararası kuruluştur? A. Küresel İşbirliği Örgütüdür, B. Bölgesel İşbirliği Örgütüdür, C. Ülkesel İşbirliği Örgütüdür, D. Askeri İşbirliği Örgütüdür. 22. Aşağıdakilerden hangisi NATO'nun oluşturduğu yeni güvenlik ortamı mekanizmalarından değildir? A. Rusya ve Ukrayna ile işbirliği geliştirilmesi, B. Akdeniz Diyaloğu, C. Medeniyetler İttifakı, D. İstanbul İşbirliği Girişimi. 23. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde veya ara vermede iken ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğraması ve bu sebeple silahlı kuvvet kullanılmasına derhal karar verilmesinin kaçınılmaz olması halinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına kim karar verebilir? A. Genelkurmay Başkanı, B. Milli Savunma Bakanı, C. Cumhurbaşkanı, D. Başbakan. 21. ayrımın sonu, sayfa 363.